Ayrım 2. Ulustan devlete bir uzun yola döşenen taşlar. Erol Toy. Sayfa 23. 2. İlk yaz dallarda çiçek açtı. Oğuz beyleriyle kurulları dört yön, yedi iklimden koptu. Kimi ata bindi, kimi deveye. Uzak yakın demediler. Üç çöl, beş göl, dört sıra dağ, kaç kere, kaç yüz tepe aştılar. Üç deniz, pek çok büyük ırmağa, sayısız çay ve dereyi geçtiler. Seyhun'un az eğimli yamacında toplaştılar. Atlar soyundu yılkıya, develer çözüldü gevene salındı. Yamaçta ard ardına obalar kuruldu. Önlerine çatal direkler dikildi. Çatalın birine tuğlar takıldı. Diğerine gün han boyları şahinlerini, ay hanınkiler kartallarını, yıldız hanlılar tavşancılığı, gök hana bağlılar sungurlarını, dağ hana ulunanlar da çağrılarını, deniz handan gelenler üç kuşlarını tünettiler. Oymaklar çok uzaklardan oymaklarını, boylar boylarını bildi. Her gelen hiç şaşırmadan kendi damgasını gördüğü yere yerleşti. O kadar çok bey, emzikli bayanı, pusatlı bacısıyla kalabalık kurullar geldi ki Seyhun'un kıyısında cende özenir bir kent oluştu. Çağrı'nın geçerliliğinden mi, Ulukam'ın etkisinden mi bilinmez, İç Oğuz, Dış Oğuz, Dokuz Oğuz'la 10 Uygur beyleri kurullarıyla 300'ü aşkın kişi yamaca çokaştı. Onca ayrı damga, onca değişik tuğ ve rengarenk sancak ırmağın kıyısında birbirine kaynaştı. Çinimaçin'den gelenler, Finibeçin'den yola çıkanlar yumak yumak çaynaştı. Seynun'un kıyısı ince uzun, öbek öbek bir sıra dağa dönüştü. Her çadırın tepesine, her boyun sancağı açıldı. Ulukam'da Selçuk Bey de böylesine büyük bir kalabalık beklemiyordu. Selçuk'un Yesi'den çıkarken sürdüğü 50 bin koyun ilk yazın ilk günlerinde kuzulaşmış. Sürü neredeyse katlanmıştı. Süt bollanınca tulumlara peynir basılmış, yayık yayık yağ yığılmış, lenger lenger yoğurt mayalanmıştı. Konukları besleme sorunu yığılanı tüketmekle kalmadı. Her öğünün gereksinimi semiz tokluları bıçağa yatırdı. Zaten yoksul bey büsbütün yoksullaştı. Sayılı gün tez geçer, geçti. Tavşan yılının ilk çağı geldi. Ulukam tutak dayım tiftik abasını kuşandı. Keçe börkünü taktı. Çatalı zilli cıdasını bir eline, Oğuz sancağını diğerine aldı. Zilleri şıngırdata şıngırdata beylerle kurulların yarım ay biçiminde saf sap dizilip bağdaş kurduğu alanın ortasına yürüdü. Bütün gözler açtığı sancakta birleşip bütün ağızların sesi kesilince cıdasını üç kez kaldırıp katı toprağa tokmak gibi vurduktan sonra ''Beyler, bacılar, kocalar'' diye seslendi. Irmak sesini aldı. Şırıltısına sarıp boğmadan tepelere yansıttı. Tepeler çoğaltarak yamaçlara sepeledi. Herkes kulağının dibinde bağırıyormuş gibi dinlemeye başladı. ''Hoş geldiniz. Cenge Kut, bize onur verdiniz. Yüce Ülgen, düzenin bozuk, Oğuz'un yozuk, geçimin yazık olduğundan hoşnut değil. Dirliğin gelişmesi için birliği koşulluyor. Haksız mı?'' Sorusunu kitle bir tek ağızmış gibi ''Oy, oy'' diye yanıtladı. Onca kişinin aynı anda aynı sözü vermesi, gök gürültüsü benzeri yamaçlarda yankılandı. Ağaçlardaki kuşlar ürktü, sürü halinde uçuştu. Irmaktaki balıklar korktu, suyun altına kaçıştı. Yılkıdaki atlar, gevendeki develer, otlaktaki sürüler gevişini kesti. Ortalık yeniden sessizleşti. Onayladığınız durumdan çıkışın da yolunu gösterdi. Bu düzenin yenilenmesini buyurdu. Bunun koşulu da inanç birliği. Bütün kötülükler Oğuz'un dağınıklığından kaynaklanmaktaymış. Doğru. Kimi boylar atalarımız gibi şaman, kimileri Brahman, bazımız İsevi, bazımız Musevi, Zerdüşt olup ateşe tapanımızda, İslam'a geçip Kur'an'a inananımızda gani. Ve ganilik boyun boya, obanın obaya, kişinin kişiye düşmanlığına neden oluyor. Yüce Tanrı dirliğin düzenini birlikte gördüğüne göre bunların hepsi bütünleşmeli. Hak mı? Sorusu kulaklardan beyinlere, beyinlerden yüreklere aktı. Herkes kendi içinde hesaplaşmaya girişti. Onca insan, onca hayvanın toplaştığı yamaç derin bir suskuyla doldu. Öyle ki çığıldayan ırmak bile durgunlaştı. Susku egemenliğini tam anlamıyla pekiştirmek üzereyken yüzlerce ağız yeniden açıldı. Duru gök yeniden gürledi. Oy, oy! Yüce Tanrı da böyle istedi, sözleriyle sürdürdü tutak. Böylelikle Oğuz'a yeni bir giyit, yeni bir binit seçilmiş olacak. Çölden çıkma, dağdan inme, kentten taşmanın gerekçesi bulunacak. Bunun da yolu belli. Hiçbir boy, hiçbir bey, hiçbir kurul buna tek başına karar veremez. Mubalaga cenk olur. Oğuz birbirini kırar. Yağya gün doğar. Bu kez onay gecikmedi. Oy, oy. Kırım'ın önlemini Selçuk Bey buldu. Sözleri, bütün bakışları Selçuk'un üstünde birleştirdi. Dedi ki, Oğuz derilsin. Bütün inançları incelesin. Kendine en uygun olanda birleşsin. Hem Yüce Tanrı'nın buyruğu uygulansın, hem dirliğin düzeni yeniden kurulsun. Haklıymış. Bunun üzerine kurultayı çağrıladım. Oğuz bütünüyle birlik, dirlik ve yenilik arayışında olmalı ki, yol yorgunluğuna aldırmadan toplaştı. Seyhun Yamacı'na hoş safa getirdi. Selçuk Bey, görünüşünüz aydınlık, tartışmanız bilili, yargınız adil, kararınız sağlam olsun diye dört bir yöndeki egemenlere nameler yolladı. Kurultaya Buhara'dan Brahma Tapınağı'nın baş rahibi Bardibay'la, yeni namazgah muhaddisi Eldahili, Harzem'den öğretmen Guru Sırahama, Ulu Minare Medresesi'nin başı Gürgenç Bilgelerinin ulusu Ebu Nasr Mansur'la, İmam Abdüssamet bin Samet el-Hakim, Hazar'ın hahambaşı Yitzak Berkayaho, üşenmeden kendisi ve ayağına sağlık Tiflis hahamı Musa Alpayo, Ermeniye Piskoposu Aziz Mamlun ve Bilge Bar Hebraeus, Bizans'tan Arşevek Aya Andreas'la Piskopos Kiryaki Hazretleri bize onur verdiler. Oğuz'u aydınlatıp karmaşığı düzlemek, çaynaşığı çözmek, ayrıyı bütünlemek için geldiler. Bir kez daha hoş geldiler, sefalar getirdiler. Dinleyelim mi? Oy oy uğultusu ortalığı titretti. Önceden sıralanmış olmalı. Adını saydığı herkes ardına dizilmiş, ağır ağır ilerleyerek yere serili postların üstünde saf oluşturup bağdaş kurmuştu. Şafak alacakaranlığı süpürmeye başlamıştı. Müslüman obaların birinden yanık yanık sabah ezanı okundu. Mansur'un bir işaretiyle el-Hakim ayaklandı. Yine onun işaretiyle kıbleye döndü. Arkasında saf tutan Müslüman kurullara sabah namazı kıldırdı. Gün doğdu doğacaktı. Ulukam tutak Bardibay'a dönerek "Buyurun, ilk söz sizin." dedikten sonra gözünün çapağıyla yanına dikilen bana döndü. "İyi dinle, ileride çok gerekecek. Karşılaştırır, belleğimizi pekiştiririz." buyurdu. Haklıymış. O günlerde orada dinlediklerimiz sonradan Yesevi Ocağı'nın bitmez tükenmez kaynaklarının temelini oluşturdu. Bilinir ki belleğin unutma eksiğini taşınmaz anıtlarla kolay taşınır yazı giderir. Ocağımızın bacası daima tütsün diye her bir şeyi yazıya geçirmem bu yüzden. Ve yine bilinir ki öğrenmeye heveslenen usancı usundan atacak sabrı yoldaş edinecektir. Çünkü bilgi, Bilge Mansur'un buyurduğu gibi kolay harcansa da edinilesi zor bir değerdir. Ve iyisi sözü o zorluğun aşılmasını kolaylaştıran bilgelere bırakmaktır. Bizim inancımızın temelini diye ayağa kalkan Bardiba Bilge hırıltılı bir sesle söze başladı. Tanrı'nın kutsal nefesinden ilham alan yalvaçların ilahileri oluşturur. O nefes kut, ilhamı muttur. Yüce Tanrı'nın kutsal nefesi hepimizin üstünde olsun. Amin. Mutluluk yaşamı doldursun. Amin. Dünyaya dirlik ve düzen egemen olsun. Amin. Tanrı inancı, bilinci ışıtan temel öğedir, kardeşlerim. Dilerim hepinize erişir. Amin. Bize öğretildiğine göre o ilahilerin ilki de deyip yutkundu. Başını bir an omzunun üstüne düştü. Asasını iki eliyle kavrayıp dikildi. Başı omzundan kalktı. Gözlerini kapayarak hırıltısından umulmaz gürlükle yanık yanık ilahiyi okudu. İşte ışık geldi. Işıkların en güzeli. Doğu parladı, belirdi. Çoğaldı ve genişledi. Savitar geceyi itti. Gece büzüldü, inceldi. Ve yumuşak yatağını aydınlığa terk eyledi. Dedikten sonra açık dizelerin yorumuna girişti. Ve o aydınlık insana gerçeği gösterdi. Şimdi gerçek nedir diye sormanın vakti. Ama benim yanıtımdan önce siz kendi iç sesinizi dinleyin diyerek sanki herkesin kendi kendisiyle hesaplaşmasını bekliyormuşçasına bir süre sustu. İki yanına bakınınca Yüce Kam hemen kımız tasını uzattı. Bilge Brahman iki yudum içti. Her yudumunu ağzındaki kocaman bir çakıl taşıymış gibi ağır ağır yuttu. Yeterince düşünme fırsatı verdiği kararıyla kaldığı yerden sürdürdü. Bu dünyadaki her şey geçici ve her şey yıkılıp gidecek, öyle değil mi? Kısık gözlerini kalabalığın üstünde gezdirdi. Herkes güneş benzeri gözlerine bakmaktansa başıyla onaylamayı yeğledi. Bu da ona yetti. Ama ışığın aydınlığında bilinen hiçbir usun yatsıyamayacağı bir şey var. Geceyle gündüz ve geceyle gündüz nasıl gidip geliyorsa yaşamda böyle sürekli bir gidiş dönüştür. Az biraz merakı olan bilir. Bazen gözün zor gördüğü bir kurtçuktan bir kelebek meydana gelir. Bu ilgilenen herkesin gözlemleyebildiği bir olgudur. Ve gözlemi sürdüren her meraklı o kelebeğin yumurtasından yine bir kurtçuk doğduğuna tanıklık eder. Bu gerçek herkese açık değil mi diye gözlerinde soru çengeliyle kalabalığa baktıktan sonra bundan yola çıkarak her canlıda yaşamın bir parçasının bulunması doğal sayılmaz ve usa uygun düşmez mi? Öyleyse her canlıda var olan bu parçada tıpkı gece ve gündüz, tıpkı kurtçuk ve kelebeğin birbirine geçişi gibi sonsuz bir dönenceyle bitkiden hayvana, hayvandan insana geçer. Geçiş dönencesi doğal ve usa uygunsa bir insan bedeninden başka bir insan bedenine geçmesi de doğal ve usa uygun bir gerçektir. Daha son ses ağzından çıkmadan şamanların hepsi mızraklarını yere çalıp zillerini şıngırdatarak onayladılar. Çünkü onların inancında ruh bir kelebek gibi oradan oraya dolaşır, biçimden biçime girer, varlıktan varlığa geçerdi. Bu niteliğiyle toplumları ataların ruhları esirger ve korurdu. Öyle ki bir akın ya da cenkte alplerden önce onlar at biner, akıncılardan önce onlar kılıç üşürürdü. Bu yüzden oy birliğiyle Brahman'ı onaylamakta duraksamadılar. Brahmanlarsa inançlarını tazeleyen bilgeye saygıyla selam verdiler. O halinden hoşnut sürdürdü. Öyleyse canlı varlıkların çeşitli basamaklarda iniş ve çıkışlar yaparak sonsuz bir şekilde yeniden doğması da hem gerçek hem de doğaldır. O zaman düşünen insan bu doğal geçişlerin temeli nedir diye sormadan duramaz. Sorunun yanıta götüreceği yer bizim inancımızdır. Ve o temeli o geçişlerle dönenceler içinde sabırla arayıp soranın karşısına kesin bir biçimde şu çarpıcı gerçek çıkar diyerek sözlerinin etkisini anlamak amacıyla sustu. Topluluğun ilgi ve merakla dikkat kesildiğini görünce tane tane canlılığın kaynağı tektir diye kestirip attıktan sonra yine sustu. Sesinin yankısını dinlerce başını çarpıttı. Susku koyulaştıkça gözleri ışıladı. Kamburu andan ana doğruldu. Asasına yaslanan köhne bedeni dikildi. Açıklamasının etkisinden güvenli diliyle dudaklarını yaladı. Ulukam kımız tasını yeniden sundu. Bardiba bu kez aynı yöntemle 3 yudum içti. Tası geri verip ağzını elinin tersiyle sildikten sonra asasına yaslanarak "Tek tek bütün canlılar bu kaynaktan doğar." diye bıraktığı yerden sürdürdü. Ve onun değişik görünüşlerini meydana getirir. Bu sonsuz kaynaksa saf ve değişmez bir cevher, yani bizim dilimizde ruh, sizinkinde tindir. Madem ki bütün canlılar bu sonsuz cevherin geçici olarak bir bedene yerleşip bir çeşit peçe takınmasından ibarettir ve madem ki her şey geçicidir, şu halde insanların bu geçici hayatta her istediklerine kavuşması olanaksızdır. İşte bir gerçek daha, bu gerçek yüzünden insanlar hep hoşnutsuz, hep doyumsuz kalırlar ve hoşnutsuzlukla doyumsuzluk onların yaşam boyu acı çekmelerine neden olur. Topluluğun hak verir biçimde acılı acılı baktığını bildi. Kıvamı bulduğuna inandı. Bu kez kımız tasına kendi uzandı. Bir koca yudum içti. Hiç zorlanmadan yuttuktan sonra "Şu halde" diye bütün tarazlarından arınmış gür bir sesle "Ruh huzuruyla yaşam mutluluğunu elde edebilmenin tek yolu isteklere hakim olmak. Ruhu devamlı ve değişmez gerçek olan Tanrı'ya çevirmektir." Topluluk içinde zaten Brahman olanlar bunları bilmekte. Neredeyse onunla birlikte yinelemekteydi. Başka inançtakilerin sarsıldığına güveni pekişince "Gerçek tektir" dedi aynı pürüzsüz sesle. "Ama insan onu tanımlamak için pek çok ad kullanır. Olsun. Cevher tektir, biçim farklı. Bu yüzden biz çokluk içinde birliğe inanırız. Bu inanç üzerine kurulu dinimizin temeli, başlangıcı ve sonu olmayan kutsal ruh, tükenmez cevher, aslın aslı, özün özü mayadır. Maya soyuttur. Kendini somutlamak isteyince evreni yaratsın diye yüce Brahma'yı yaratmıştır. Brahma tıpkı yaratıcısı gibi tektir ve evrensel dünya ruhudur. Bu dünya ruhunu Trimutri diye tanımlarız. Bu tekte üç tanrı demektir. Çünkü o cevher kendi istenç ve kararıyla kendini üç varlıkta temsil eder. Bunların ilki Brahma'dır. Maya'dan sonra kendisinin aslı, asılın kendisi, yaratıcı olan odur. İkincisi Vişnu'dur. Aslın yüzlerinden biri. Esirgiyen, koruyan, kurtarıcımız. Asılın üçüncü yüzü ise Shiva'dır. Her tür yıkımın yıkıcısı. Bu üç biçimsel yüzü varlığın doğum, yaşam, ölüm gibi üç ana evresiyle karşılaştırırsak, çokun birden bütünleşmesini daha iyi kavrarız. Bunlar hem birbiriyle çelişir, hem birbirini tamamlar. Çünkü üçü de birbirinin bir yüzü, değişik görünümüdür. O görünüm ardındaki yüz hep aynıdır. Varlıkla yokluğun, azlıkla çokluğun, kıtlıkla bolluğun, iyilikle kötülüğün ayrı işlevi olduğunu bilenler için tekin üçlemesi şaşırtıcı olmasa gerektir. Onun inancında olanlar bir bilgeden ders dinlemenin coşkusundaydılar. Baş onayı onlara yetmiyor, boyunlarını çarpıtarak, omuzlarını sallaya sallaya her sözcüğe yürekleriyle katılıyor, samah dönmeye bir kopuz, çenk ya da rubap tınısı bekler gibi bedenlerini geriyorlardı. Bardiba topluluğun bir kesiminin coşkun katılımından hoşnut sürdürdü. Brahma önce Manu'yu, yani ilk insanı yarattı. Sonra Shatarupa'yı, ilk kadını. Ve kadınla erkek eşleşti. Erille dişil birleşti. Döl tohumlandı, doğum gerçekleşti. Bütün bir insanlık, uzak yakın atalarımız, süreyi bilinen, unutulan analarımız, soyumuz sopumuzla biz hepimiz bu ikisinden türedik, dedi. Yeni bir onay dalgasını bekledi. Topluluktaki her inanç köken konusunda aynı savda birleşiyordu. Onay gecikmedi. Kıpırtılarla uğultunun kıvancına eklemledi. Ama istekle gerçekleşmeme doyumsuzluğu sapkınlık üretmesin, mümkün mü? Sorusuyla yanıtlarını da kendi vermeye başladı. Değil, değilse ne olur? Yaratan birin esirgeyip koruması zorunlu hale gelir. Bir, bu kez de o biçime bürünür. Ne var ki esirgenen ve korunan insanoğlu yetinmez. Daha, daha ister. İsteğin çokluğuyla doyumsuzluğun yoğunluğu ve bunun kaçınılmaz açmazı en sık akla birleşir. Ve en sık akla bile sığar. Sığar ya, doyumsuz insanda o sığ akıl da uçar gider. Akıl kalmayınca başta, ne kuru da biter ne yaşta. Çırpınır katı taşta. Çırpınmakla yetinmez, hırsa kapılır, öce kalkışır, sapkınlığı artırır. Sapkınlık artınca kişi içinde, toplum içinde, dünya içinde yıkım önlenemez hale gelir. Bunu çoğun insanoğlu yine kendi eliyle gerçekleştirir. Ne var ki gerçekleştiricilerin de desteğe gereksinimi vardır. Birin Shiva kılığı işin başına geçer. Yaratılışla yıkım da ölümle dirim gibi bitimsiz geçişlerden biridir. İnancımız bu değişik yüzlerdeki değişik evrelerin kişilerle insanlığın yararına geçiştirilmesini sağlayan bir yoldur. Çünkü o sonsuz cevher, o yücelerin yücesi Tanrı, bütün geçişleri, bütün ayrıntılarıyla inancımız içinde anlatır. Ve anlattıktan sonra varlığı kendi özgün fikir ve düşüncesinde özgür bırakır. Çünkü yarattığı insanı öteki varlıklara üstün kılmış, akıl, fikir, düşünce, yargılayıp değerlendirme bilinci bağışlamıştır. O bağış bağlamında isteyen o tek ve gerçek olana inanır. Dileyen kendince yeni yüzler, yeni biçimler, yeni atlar türetir. Ve özüne, obasına, oymağına, boyuyla budununa özel çok değişik gerçekliğe inanır. Çünkü aslında türetilen bütün bu gerçekliklerin ad ve biçimleri değişik olsa da cevheri birdir. Topluluktan çıt çıkmıyordu. Dededen bebeğe herkes sesini de, devisini de yitirmişti. Uzun uzun ırmağın çağaltısını dinlediler. Uzun uzun söylenenleri özümsediler. Yaşlı Brahman'ın anlattığı her şey uslarına yatıyor, içlerine siniyordu. Uzun yılların eğitmeni topluluğun duygularını avuçlarının içinde de duydu. Usta bir fırıncı gibi avucundaki mayalı hamuru yoğurmaya başladı. Değişik at ve biçimdeki maddi gerçekliği hangi biçime sokup hangi atla anarsanız anın ölümlüdür. Maya, yani ruh ya da tinse gerçekliğin aslı olarak ölümsüz. Neden? Asılla benzeri, özle biçimi, cevherle görünümü bir tutamayız. Tanrı gerçekliği Maya'dır. Varlık gerçekliği Brahma. Bunları daha açık tanımlamak gerekirse ateşle ısıyı örnek gösterebiliriz. Bilirsiniz, ısı ateşten çıkar ama ateş değildir. Ve eğer ateş yoksa ısı da olmaz. Maya ile Brahma da bunun gibidir. Biri ruh, biri maddedir. Brahma gerçekliğin aslıdır. Ama aslının aslı, yüce Tanrı Maya olmazsa Brahma da olmaz. Biz bu yüzden başlangıcı ve sonu olmayan evrensel tek bir ruha ve onu kendi gerçekliğinin simgesi olarak aslının aslına, tek yaratana inanırız. Bu nedenle inancımızın ne zaman başladığı bilinmez. Yine de ilk canlıya var olduğuna kuşku duyulmaz. Bu nitelikle sonraki bütün inançlara kaynaklık etmiştir. Yaşından umulmaz bir coşkuyla konuştuğundan yine ağzı kurumuş, sesi tarazlanmıştı. Bu kez kımız tasında ne kalmışsa tüketti. Bardiba ilk kam kadar eski dinin en büyük bilgelerinden biriydi. Buhara tapınağının başrahibi, Brahma'nın kaç yıllık eğitmeni, iletişimin ustasıydı. Ulukam ilk sözü ona vermekle çok iyi etmişti. Oğuz'un pek çok boyu birbirine düşman ya da pek çok yakın ve pek çeşitli inanç sahibiydi. Üstelik bey, bacı ve kocalarla kurulların neredeyse tamamı boyunun inancına doğmuştu. Bu nedenle aralarında şimdiye değin din ve inanç üzerine düşüneni parmakla sayılacak kadar azdı. Çünkü Oğuz Oğuz olalı gündemi din olan bir kurultay ilk kez toplanıyordu. İnançları konusunda ilk kez bu kapsamda bilgi edinen Brahmanlar bile şaşkın şaşkın yaşlı rahibi dinliyor, alıştıkları sözcükler geçtikçe avuçlarını yapıştırıyor, göğüsleri hizasına kaldırarak Tanrı'yı mı bilgeyi mi belirsiz bir eğimle selamlıyorlardı. Bu da gösteriyordu ki kam gündemi belirlemekle kalmamış, düzenini de düzgün işleterek hem kurultayın seçimini kolaylamış hem de Brahman olmayanlar için bile görkemli bir açılım sağlamıştı. Hiç duraksamadan boşalan tası yeniden kımızla doldurdu. Bardiba dolan tastan yine bir yudum içti. Tası el erimine yerleştirdi. Keskin bir sesle Brahma'nın öğütlerini arka arkaya sıralamaya başladı. O kutsal ve sonsuz gerçekliğe erişmek için sadece yakarmak, geceyi gündüze katarak tapınmak yetmez. Çünkü özün özü Ulu Tanrı'ya her şey açıktır. O yüceler yücesi, bilgeler bilgesi, kara taş üstünde yürüyen kara karıncayı görür. Bir ölümlünün kendinden bile sakladığı gizi bilir. Doğmaz doğurur, yaratılmaz yaratır. Yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir. Yerdedir, göktedir, başta ve yürektedir. Kişiye gözünün akıyla karası gibi yakındır. O nedenle yakarma niyedir? Tapınma neden? Ediminde değil, dilek haline gelmeden ona erişir. O yaratanı yaratandır. O sonsuz özü, tükenmez cevheri ne yakarımızın yokluğaştırır, ne tapınmamızı varsıllaştırır. Bunlar canlıların gereksinimidir. Tıpkı ısının ateşe gereksinimi gibi. Nasıl ısı ateşsiz olmazsa insan da inançsız olamaz. Oldurmaya kalkan yanılır. Çünkü o takdirde aslın görünümüne, geçici olana, ölümlüye yani ölümlü dünyada ölümlüler içinde ömrünü tamamlamak kalır. Bütün istek ve doyumsuzluğuna karşın kendi durumunun benzeri durumdakilerle bir arada yaşam neyi gerektirir? Sanki topluluktan yanıt bekliyordu ama fırsat vermeden yanıtlamaya durdu. En başta ahlak kurallarına uymayı, bunun koşulları belli, kendine hakim olmak, her şeyi istemekten vazgeçebilmek, gerçeğe saygı duymak, şiddetten kaçınmak ve bütün varlıklara karşı sevecenlik. Yargılayarak değerlendireceğiniz üzere bu koşullar, insanın kutsal erdeme erişmesi, erinç ve dinginliğe kavuşması, sonsuzla bütünleşip tükenmez mutluluğa ulaşması içindir. Bu kapı, bu dünyadaki her şeyin geçici, yalnız erdemin kalıcı olduğuna inanmakla açılır. Bu yol öze erişmekle yürünmüş olur ve sonunda özlenen bilgelikle sonsuzla bütünleşme gerçekleşir. Yolun zahmeti kimseyi yıldırmasın. Şiva'ya karşı Vişnu, her ikisini de kendinde barındıran Brahma, her yolcunun yardımcısıdır. Söylenceler kimseyi şaşırtmasın. Brahma ister bir altın yumurtadan, ister Maya'nın göbeğinde yetişen lotustan doğmuş olsun, canlılığın tek kaynağı ve her varlık onun bir görünümüdür. Çünkü tükenmez cevher, sonsuz ruh Maya, maddeleşmek isteyince Brahma'yı, o da evreni yaratmış. Böylece Yüce Tanrı kendini maddede somutlaştırmıştır. Asasını kolunun uzanabildiği kadar ileriye aldı. Tutunup göğe ağacak gibi bedenini gerdi. Gökyüzüne doğru haykırdı. topluluğun suskusu üstüne gümbür gümbür yinelemenin yinelemesi yağdı. Yetişkin insanoğlunun gözüyle gördüğü, eliyle dokunduğu, duygularıyla sezdiği ve bilisiyle düşünebildiği varlıkların tamamı ölümlüdür. Kalıcı olan, Brahma'yı üç yüzüyle yaratan ve onu evreni yaratmasını sağlayan maya, ruh, aslın aslı, gerçek öz, erdem ya da bütün dualarımızın amacı Yüce Tanrı'dır. Ve ondan doğan her varlığın amacı yeniden onunla bütünleşmektir. İşte bizim inancımız bunun yol ve yöntemini öğretir, deyip sustuktan sonra dolu kımız tasını kavradı. Kalkmaya devinen Guru Srahama'nın sol yanına geçti. Kalktığı posta oturdu. Harzem'in Buda tapınağı başrahibi Guru Srahama asasına yaslanarak dikildi. Birkaç kısık ve kesik öksürükle boğazını temizledi. Ağzının içinde bir hırıltıyla sesini denetledi. Su kıyısından yokuşun başına bir göz attı. Topluluğun meraklı bakışlarını saçsız başı, sakalsız yüzünde toplayarak bir yudum kımız içtikten sonra konuşmaya başladı. Bizim inancımız Ulu Rahip Bardiba'nınkinden az biraz değişiktir. Bunun ayrıntılarını anlatabilmeye inanç kurucusunun öyküsü yeter sanırım, dedikten sonra dudaklarını yalayarak kitleyi gözlemledi. Mırıltılar susmuş, kıpırtılar durmuştu. Durumdan hoşnut, başını sallayarak sesini yeniden ayarladı. Karlar ülkesinin Tibet'e yakın yaylalarında Sakalar adında bir boy yaşıyordu, diye sürdürdü sözlerini. Bu boyun Sudodama Gotama adında bir beyi vardı. Kapilavista'daki konağında oturan sağlıklı bir insandı. Boy ondan, o boyundan hoşnuttu. Ama hoşnutluğa karşın çok üzgündü. Çünkü bütün dilek, çaba ve adaklarına karşın çocuğu olmuyordu. Bu yüzden bıkıp usanmadan her gün bir tanrıya adak adıyor, bir diğerine kurban sunuyordu. Durup dinlenmeden iyilik ediyor, varını yoğunu yoksullara dağıtıyordu. Her geçen gün, hafta, ay, yıl umurdu. Biraz daha tükenmesine karşın bir ardıl bırakmak için bütün tanrılara sürekli yakarıyordu. Yıllar yılı her çabası boşa gitti. Sonunda 50 yaşına girdi ve kendisiyle yaşıt Beyçe Maya bir oğlan doğurdu. Şenlik, Şölen adını Siddhartha koydular. Doğum Sakaların küçük ülkesine tez zamanda yayıldı. Atlı yaya, develi filli, tüm Sakalar uzak yakın demeden Beyle Beyçe'yi kutlamaya koştular. Kutlayanların arasında Tibet'in 7 bilgesi de bulunuyordu. Siddhartha onlara gösterilince 7'si bir ağızdan "Bugüne değin böyle güzel bir dünyaya gelmemiştir," diye bağırdı. Bey yeni doğan için bakılarını sordu. Yine bir ağızdan "Dünya yaşamını seçerse büyük bir egemen olacak. Sonsuzluğu seçerse tanrısal erdemle dolacak," diye çığrıştılar. Bu bakı beyi çok sevindirdi. Yeniden kurbanlar kesti. Yeniden sadakalar dağıttı. Bilgelere değerli armağanlar verdi. Doğum şenliklerini 7 gün daha uzattı. Budistlerin en küçüğü anlatılanları ezbere biliyordu. Doğdukları inancın bütün söylenceleri belleklerinde taptazeydi. Elleri o alışkanlıkla hemen kalplerine gitti. Saygıyla başlarını eğerek guruyu doğruladılar. Kitle onların onayıyla daha bir dikkat kesildi. Rahip daha bir güvenle sürdürdü. Siddhartha'nın amcaları usta fil eğiticileriydi. Yürümeye başlar başlamaz akranı amca çocuklarıyla birlikte fil yönetmeyi öğrettiler. Biraz büyüyünce ata binmeye başladı. Bazen bir ata atlar, sarı pirinç tarlalarında, Himalayaların sonsuz ormanlarında gezer, gün batımında ırmak kıyısına inerek karlı tepelerin pembe mor renklenişlerini izlerdi. Bazen akranlarıyla oynardı. Amca çocuklarından Nanda'yla birlikteliğe bayılıyor. Kendini beğenmiş, bencil ve mızıkçı Davadatta'yı hiç sevmiyordu. Bu duygusunda haksız sayılmazdı. Bir gün onunla yaylarıyla oklarını almış ormana girmişlerdi. Bir açıklığa gelince yarışmak istediler. Bir ağacın önüne bir bambu çubuğu diktiler. 20 adım gerileyip yaylarını gerdiklerinde Siddhartha, "Bakalım bu çubuğu hangimiz ikiye ayıracak?" dedi. Davadatta hemen "Ben" diye atıldı. "Öyleyse önce sen at," diyerek geriledi Siddhartha. Amcaoğlu çalımla bacaklarını açtı. Kasıla kasıla yayını gerdi ve yayın kirişini birden bırakarak oku fırlattı. Ok sessiz sedasız uçtu. Bambunun yanına varmadan cansız yere düştü. Davadatta bir bambuya bir oka baktı. Vurdum sayılır diye zıpladı. Siddhartha hemen sayılmaz diye yatsıdı. Ya vurursun ya vuramazsın. Kemankeşliğin arası olmaz. O zaman Davadat da küskün küskün somurtarak bir de seni görelim dedi. Siddhartha okunu yerleştirdi, yayını gerdi, gözlerini kısarak nişan aldı ve oku saldı. Vınlayarak uçan ok bambu çubuğunu ortasından ikiye ayırdı. Davadat da gene mızıkçılık etti. Ben daha iyisini yaparım. Sen şimdi okunu havaya at, ben onu orada ikiye böleyim. Siddhartha hiç sesini çıkarmadan okunu yerleştirdi, havaya fırlattı. Davadat da hemen nişan aldı. Oku havadaki okun peşine saldı. Heyhat! Ok oku vuracağına yüksek ağaçlardan birinin dalları arasında kayboldu. Kitle öykünün anlatmak istediğini kavramaya başlamıştı. İyilikle kötülüğün belli belirsiz çekişmesini kendi düşüncelerinde ayırdılar. İlgileri pekişti, dikkatleri çok açtı. Bebeler bile seslerini kıstı. Onca kalabalığa karşın sinek uçsa vızıltısı duyulacaktı. Guru Susku'yu kaçırmadan konuştu. Ve oradan geçmekte olan bir güvercinin kanadını deldi. Kuş bu ani darbeyle sarsılıp yere düştü. Davadat da şaşkınlıkla dikildi kaldı. Siddhartha düşen kuşun yanına koştu. Alıp baktı, yarasının ağır olmadığını gördü. Avuçlarının arasında ısıtarak salıverdi. Davadat da dikildiği yerde kuşu getirmesini beklermiş. Salıverince çok sinirlendi. Onu ben vurdum, benimdi. Salıvermeye hakkın yok diye katı katı çıkıştı. Siddhartha gayet sakin. Evet, az kalsın öldürüyormuşsun. Ölseydi vurduğuna göre senindi. Ama onu ölümden ben kurtardım. Dirisi ne senin ne benim. Kendinin. Zaten uçtu gitti dedi. Ama Davadat da nal diyor mıh demiyordu. Uzattıkça uzattı. Yol tükendi. Onun çıkışması, homurtusu, suçlaması tükenmedi. Kimi başını sallayarak, kimi ayak değiştirerek, kimi homurdanarak, kimi de çırpınarak Davadatta'ya kızdı. Siddhartha'yı övdü. Guru Sirahama anlatmayı sürdürdü. Siddhartha 7 yaşına girdi. Oyunlara eğitime eklendi. 12'sine bastığında Sanskritçe okuyup yazmayı öğrenmişti. Bir büyük şölen düzenlendi. Öğretmenler, rahipler ona ulu ve kutsal Hindu inancını anlatmaya başladılar. 16 yaşında hem inanç hem yaşam konusunda bilgili ve tam anlamıyla ergen bir kişi olmuştu. Kendisiyle aynı gün doğan Yasodhara ile evlendi. Yasodhara eğitimli, bilgili, ince ve güzel bir eşti. Siddhartha'nın gereksinimini o söylemeden biliyor, düzenlediği şölenlerle eşini mutlu etmeye çalışıyordu. Ne var ki Siddhartha nedenini bilmediği bir sıkıntıyla bir türlü tutkulu bir hazza varamıyor, ne güzel yemeklerden tat alıyor, ne usta köçeklerin aksından hoşlanıyor, ne de Yasodhara'nın güzellik ve sevgisinden yararlanıyordu. Hep kaygı ve hüzün içinde düşüncelere dalıyor, gitgide yaşamın mutluluğundan uzaklaşıyordu. Bir gün koruması Channah'la avdan dönüyorlardı. Yolda bir deri bir kemik acılar içinde kıvranan bir adam gördüler. Siddhartha derin bir merakla neyi var bu adamın diye sordu. Channah şöyle dikkatli bir göz atmaya bile gerek görmeden hasta o yüzden acı çekiyor dedi. Niçin hasta? Yaşayan herkes bir gün hasta olabilir. Sözcüklerinin üstüne basa basa söyledikten sonra sustu. Kitlenin bu gerçeği iyice algılamasını bekledi. Kıpırtılarla mırıltılardan yaşayanın bir gün hasta olabileceğini içlerine sindirdiği izlenimini edinir edinmez başını dikti. İyice yumuşayan bir sesle Siddhartha başka soru sormadı. Çok üzülmüş. Hüznü biraz daha artmıştı. Ertesi gün gezintiye çıkmışlardı. Yolda bir adam gördüler. Sallanıyor. İki bastona dayandığı halde beli bükük, kamburu çıkık, ayakta zor duruyor. Küçücük adımlarını yürümeye yeni başlamış bir bebek gibi güçlükle atıyordu. Siddhartha bu da mı hasta diye sormadan edemedi. Channah'ın hayır bu ihtiyarlıktan böyle yanıtı üzerine niçin ihtiyar sorusuna yaşayan her insan bir gün ihtiyarlayacak diyen Channah'a acılı acılı baktı. Çok üzülmüştü. Sözleriyle kalabalığı denetledi. Yaşamın ikinci gerçeğinin özümsenmesini bekledi. Buda'ya inananlar da onunla birlikte kalabalığı gözlemlediler. Kitle sessizdi. Besbelli hastalıkla ihtiyarlığı eliyle tutarcasına somutlaştırmıştı. Kendinden hoşnut gerisini getirdi. Ertesi gün ırmak kıyısına dağların menevişlenmesini seyre gidiyorlardı. Siddhartha'nın hüznü azalmış, içinde bir sevinç kıpırdanmıştı. Bir cenazeye rastladılar. Siddhartha, bu nedir diye irkildi. Channah hemen cenaze olduğunu söyledi. neden der demez de yaşayan herkes bir gün mutlaka ölecek gerçeğini kestirip attı. Ölüm herkesin dehşetiydi. Kalabalığın gözleri büyüdü. Yaşlılar ürküyle büzüldüler. Gençler uzak görme güveniyle dikildiler. Analar çocuklarına sarıldı, bebeler analarına sığındı. Ürkü bulut oldu, ırmaktan yamaca ağdı. Guru istediği etkiyi sağlamıştı. Bir yudum kımızla ağzını ıslattı, sesi yumuşamıştı. Siddhartha çok üzgün ve düşünceli eve döndü diye acıklı acıklı sürdürdü. Karısı Yasodhara dönüşünde eğlendirmek amacıyla bir şölen hazırlamıştı. Ama o üzüntüyle odasına kapandı. Koyu koyu düşünüyor, incelediği kutsal kitapların anlatılarını tek tek belleğinden geçiriyor, hastalık, yaşlılık ve ölümün egemen olduğu bir dünya hüznünü giderecek bir umar bulamıyordu. O arada konağının salonundan gelen eğlence sesleri umarsızlığını büsbütün artırdı. Bazıları böyle eğlenirken pek çok insan açlık ve sefalet içinde yaşıyor, hastalanıp acı çekiyor, yaşlanıp kendini taşıyamaz hale geliyor ve ölüp yokluğa gömülüyordu. Oysa bu dünyadaki en uzun haz bile bir an sürüyordu. O halde hem bu çelişkinin hem de içini kavuran hüznün nedenini öğrenmek amacıyla mutluluğun kaynağını aramalı, bulmalı ve onu hiç esirgemeden insanlığa bağışlamalıydı. Topluluk oh çeker gibi kaynaştı. Çocuklar yeniden oyuna koştu. Gençlerin yüzü aydınlandı. Yaşlıların kamburu düzeldi. Bebeler yeniden analarını emdi. Guru, yamacı kara bir bulut gibi saran ürküyü erince dönüştürmeyi başarmıştı. Elini uzatsa kitlede beliren umudu tutacağını bakmadan bildi. Verdiğim olayı yeterli saydı, başını kaldırarak gözlerini kapadı. Ertesi gün Çanlah'ı da yanına alarak pazara gitti. Haberiyle öyküsünü sürdürdü. Orada elindeki tahta çanağı tacirlere doğru uzatan bir dilenci gördü. Saman sarısı hırpani abası onun bir rahip olduğunu haykırıyordu. Besbelli o abayla çanak ve kaşığından başka bir şeyi yoktu. Açtı. Çanağının içine atılan her lokmayı anında yutuyordu. Yoksuldu. Pazarda dinleniyordu. Çıplaktı. Abasının yırtıklarından teni görünüyordu. Ama yüzündeki olağanüstü dinginlik, bütün hüzünlerden arındığını en kalın kafanın gözüne sokuyordu. Dünya nimetlerinin hepsine sahip Siddhartha birden o dinginliğe özendi. Hemen kararını verdi. Çanlah'ı saraya gönderdi. Pazardan çıktığı gibi yola düştü. Yolda rastladığı ilk dilenciyle giysisini değiştirdi. Yoksul, yoksun ama aç, dingin, tükenmez mutluluğun kaynağını bulmak için bilgeliği aramaya çıktı. Dinleyenlerin gözleri parlamaya başladı. Guru, dilbaz bir meddah gibi dingin ve mutlu yaşamın evrelerini anlatıyordu. Aynı inançta olanlar Siddhartha'nın budalığa dönüşünü biliyorlardı. Ama şaman, zerdüşt, İsevi ve Museviler can kulağıyla dinliyor, acaba bizim inancımızın temeli de bunlar mı sorusunu kendi içlerinde bastırmaya uğraşıyorlardı. Guru Sırahama insanların içinde gidip gelen kuşkuyla güveni hemen sezdi. Kımızdan birkaç yudum daha içti. Ağzı ıslanmış, tükrüğü çoğalmıştı. Hemen herkesin merak ve sabırsızlıkla beklediğini bile bile ağırdan aldı. Siddhartha bilgeliği arayarak 7 yıl oradan oraya dolaştı. Bu dolaşımların birinde kendi gibi gezici rahiplere rastladı. Bir ağaç kümesi altında tartışırlarken Magadha racası Bimbisara gelip onları dinledi. Siddhartha'nın yumuşak sesi, keskin zekası, usa uygun sözleri çok hoşuna gitti. "Gel bana baş danışman ol." önerisiyle çağrıladı. "Eğer aradığım şan ve zenginlik olsaydı kendi sarayımda kalırdım. Ama ben şan, ün ve altının satın alamayacağı şeyi, gerçek yaşam bilgisini arıyorum," diye yatsıdı. Raca bu kez de "O bilgiyi bulduğunda bana da öğreteceğine söz ver." Söz verdi ve oradan ayrılarak büyük öğretmen Alara'nın yanına geldi. "Bana dünya bilgeliğini öğret," dedi. Bilge Alara, "Vedaları oku. Onları iyice inceler, derinliğini düşünür, güzelce yargılar, gizemini çözersen aradığını bulursun," yanıtıyla yetindi. Siddhartha'nın yıllardır yaptığı neydi? Düş kırıklığıyla yeniden yola düştü. Büyük bilge Udaka'nın yanına vardı. Ondan da aynı yanıtı aldı. Oysa o bütün kutsal yazıları incelediği halde hiçbir yerinde Brahma'nın insanlara neden acı çektirdiğini, neden yaşlılık ve ölüm verdiğini açıklayan tek işarete rastlamamıştı. Topluluğun doğrulayan uğultusuyla kıvandı. Herkes Siddhartha ile yanıtın peşine düşmüş, herkes kendini aynı açmazın pençesinde bulmuştu. Gün yolculuğunun yarıdan çoğunu tüketmiş, bir an önce geceye kavuşmak amacıyla eğim aşağı kaymaya başlamıştı. Selçuk'un işaretiyle çobanlar sürüye daldı. Bacılar kazanların altını ölçeldi. Bilge Sırahama yudumunu diliyle damağı arasında ezdi. Yutkuna yutkuna sözü bıraktığı yerden alarak ilerletmeye başladı. Bilge Udaka'nın yanından ayrıldı. Yolda kendisi gibi bilgeliği arayan 5 kişilik bir gezginci rahipler kümesine daha rastladı. Onlar daha sormadan "Vedalar bilgelik için ruh arınmasını koşluyorlar," dedi. Ruhun arınması için de bedenin acı çekmesi gerekir. Bunun yolu da onu aç bırakmaktır. Siddhartha bilgeliğe erişmenin yolu buysa denenmeli düşüncesiyle oruca başladı. Günler sonra açlıktan bayıldı. Rahipler onun öldüğünü sandılar. Tam ölüsünü yakacakları sırada ayıldı. Söz takati bulunca "Şu andan başlayarak kardeşlerim," dedi, "açlığa ve kendime işkenceye son veriyorum." Rahipler onun iyi bir Brahman olamayacağına karar verip yanından uzaklaştılar. Oysa kendi kendine "Karnım doyduğunda daha iyi düşünüyorum. Demek açlık yanlış," diye söylendi. Yeniden yola düştü. Gide gide bir incir ağacına vardı. Gölgesine oturdu ve "Bilgeliğe erişinceye kadar buradan kalkmayacağım." kararıyla o güne değin edindiği bütün bilgilerle deneyimleri gözden geçirmeye başladı. Sorguladı, inceledi, karşılaştırdı. Tek tek ele aldı ve birden yüzü güldü. İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğmalı fikrine ulaştığı an "Yaşasın, sonunda bilgeliğin anahtarını buldum," diye yüzü aydınlandı. Dediği an kam tutak bir adım öne çıktı. "Akşam olmak üzere," diye haykırdı. "Şölen sizi bekliyor. Yarın devam ederiz." Herkes acıkmıştı. Kimse olmaz demedi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.